Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibimiz Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman, program danışmanımız Hakkı Kurban ve sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Özkan Özden Koç yine sizlerle birlikte istiyoruz. Meclis gündemi programına ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21 e-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Gündemi. Bugün stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili, Başbakanlık Sağlık Koordinatörü ve AK Parti Tokat Milletvekili Profesör Doktor Celil Göçer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Teşekkür
merhaba.
Teşekkür ederim Dilek Hanım. Merhaba, hoş geldiniz.
Akşam gazetesi parlamento muhabiri Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Efendim siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza. Şimdi Sayın Kurban ve Sayın Göçer, biliyorsunuz dün Ankara yine menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Büyük bir yine terör olayıyla karşı karşıya kaldık. Ve şu anda hani Sağlık Bakanı açıklama yapmıştı Mehmet Müezzinoğlu, Sayın Müezzinoğlu. 37 ölü, 71 yaralı ve 15'i de ağır olmak üzere. Öncelikle Sayın Göçer, sizin düşüncelerinizi, görüşlerinizi almak istiyoruz bu konuyla ilgili.
Dilek Hanım, teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle dünkü saldırı dolayısıyla milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun demek istiyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Bu saldırının son saldırı olmasını temenni ediyorum. Allah bu milletimize başka acılar yaşatmasın diye düşünüyorum. Ama maalesef Türkiye'mizi büyük Türkiye olmasını istemeyenler, gelişmesini istemeyenler, dünyada bir aktör olmasını istemeyenler, Türkiye'mizin önünü kesmek için maalesef bu tür eylemlere başvuruyorlar. Ama tabii onların bu çabaları nafile olacaktır. Çünkü bizim milletimiz her şeye rağmen sağduyulu bir millettir. Dünyada söz sahibi olmak isteyen bir millettir. Bunlar net olarak önümüzü kesmek isteyenlerin nafile çabalarıdır ama bu bizim yolumuzu kesinlikle kesmez, yürüyüşümüzü durdurmaz. Bu tür saldırılarda genellikle gördüğümüz şey şudur ki milletimiz müthiş ferasetiyle bu saldırının milletin birliğine, beraberliğine dönük olduğunu anında hissediyor. Normalde terör saldırılarının amacı biliyorsunuz toplumda infial oluşturmaktır. Evet. Türkiye'deki yaşayan insanları birbirine düşürmektir. Ama fiilatta, pratikte olan şeyi de görüyoruz. Milletimiz aksine bu niyeti sezdiği için aksine ilginç bir şekilde daha kenetleniyor. Birlik ve beraberlik artıyor. İnşallah başka acılar yaşamaz diye düşünüyorum, ümit ediyorum, temenni ediyorum.
Evet.
Tabii olayın oluş şekline ve olduğu yere baktığımızda hakikaten milletin hedef alındı açık. Çünkü Kızılay Meydanı her etnik kimlikten, her dini mensubiyete mensup insanın geçip kullandığı, hemen her gün yaşamın aktığı bir yer. Düşünün ki orada Suriye'den gelen çocukları da orada görüyorsunuz. En üst düzeyde, gelir düzeyi yüksek olan insanların çocuklarını da görüyorsunuz ki özellikle dün yüksek öğretime geçiş sınavı vardı. Pek çok genç insan dün Kızılay Meydanı'ndaydı ve tam da böyle hani evlerine dönüş saati ve durakların yoğun olduğu bir saatte bu saldırının gerçekleşmiş olması dikkat çekici. Kısacası böyle hedef gözetilmeden tamamen halkın, milletin hedef alındı. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik bir eylem olduğu son derece net.
Ölenlerin içerisinde zaten yabancı uyruklu maalesef mağdurlar da var, kurbanlar da var. Her ne olursa olsun bu saldırıların arkasındaki niyet belli. Bakın, bugün normal şartlarda Sayın Başbakanımızın, hükümetimizin programı şöyleydi. Tıp Bayramı biliyorsunuz. Bu vesileyle de bizi dinleyen değerli meslektaşlarımızın, hekim arkadaşlarımızın, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlarız.
Evet.
Başbakanımız 14 Mart Tıp Bayramı. Başbakanımız normal programı bugün sabah 6'da bir hastanede nöbet tutan doktor kardeşlerimizi, asistan kardeşlerimizi ziyaret edecek. Tıp bayramlarını kutlayacak. Onların bu millete daha iyi doktorlar olarak hizmet etmek yönündeki duygularını pekiştirecek, motivasyonunu artıracak da bir bayram kutlaması planı vardı bugün. Ama terörün amacı bu ülkenin gündemini değiştirme, konsantrasyonunu bozmak olduğu için bayram kutlamasını, bakın, bizim gündemimizi değiştirmek suretiyle terörü konuşuyoruz. Bu millet bunları çok net bir şekilde görüyor. Dolayısıyla hekim arkadaşlarımız da şimdi dünkü saldırıdan sonra da bugün de bütün hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışan arkadaşlarımız nöbetleri olmamasına rağmen, resmi görevleri olmamasına rağmen hepsi
oradalar değil mi?
Hastanelere akın ettiler. Şu anda resmi nöbeti görevi olmamasına rağmen, mesaisi olmamasına rağmen hepsi vazifelerin başında yer aldılar. Ve insanlarımızın yaralarını sarmaya, acılarını dindirmeye koştular. O nedenle de böyle fedakar çalışan meslek mensuplarımızı, hekim kardeşlerimizi de bu fedakarlıklar için, tüm sağlık çalışanları bu fedakarlıklar için tebrik ediyorum.
Evet, siz Sayın Göçer, Ankara'da hekim olarak çalıştınız, başhekim olarak görev yaptınız. Bu işlerin ne kadar hani zor olduğunu tahmin
yaşayarak gören
birisiniz. Biz de tahmin edebiliyoruz en azından. Şimdi olağanüstü durumlarda hekimlik uygulamaları diye bir şey var. Onunla ilgili bize neler aktarmak istersiniz?
Tabii hekimlik ayrı bir felsefesi olan bir meslek. Biz eğitimimizi fedakarlık üzerine konumlandırıyoruz. Bizim zihnimizin çalışması, hekimlerin, sağlık çalışanlarının zihninin çalışması, kendini düşünmeden insanların ihtiyacı olduğunda o insanların o sıkıntılarını, ihtiyaçlarını gidermeye dönüktür. Hiçbir hesap yapmaz. Bu bir refleksle çalışır. Refleksle gerçekleşir. O yüzden geçmişten bu yana da pek çok örnekleri vardır. Efendim, biliyorsunuz işte Güneydoğu'daki bazı terör saldırıları oldu. Maalesef hastaneleri bombaladılar roketlerle, evet, roket atarlarla, ambulansları mayınlarla patlattılar. Yani düşünebiliyor musunuz? Orada hastanenin önünde gelen bir yaralıyı alıp ilk yardım yapmak üzere hastanenin içerisine götürecek olan hekimi uzun namlulu tüfekle yaraladılar. Ama ona rağmen o hekim arkadaşımız o yaralıya müdahaleden vazgeçmedi. Bu nasıl bir insanlık duygusudur? Hastanelere roket atmak, ambulansları mayınla görevlilerini engellemek, ambulansları patlatmak. Bu tabii insanlık dışı bir şey. Ama o roket atarlarının altındaki hastanede, bombalanan hastanelerde bile o bölgedeki doktor arkadaşlarımız, sağlık çalışanı arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde görevlerini yapmışlardır. Aynen dün Ankara'daki hastanelerde olduğu gibi oradaki hastanelerde de zamanı geldiğinde hiçbir çağrıya ihtiyaç duymadan sağlık çalışan arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız hastanelere koştular ve ben bizzat biliyorum, yakın takip ettim. 48 saat mesela hiç ayrılmadan orada kaldılar.
17 Şubat'taki terör saldırısında da aynı durum olmuştu. Özellikle evet, de hatırlıyoruz, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde doktorlar hemen koşarak nöbet beklemişlerdi.
Hep öyle olur zaten. Evet. Aslına bakarsanız tabii belli mesleklerin insanlara kazandırdığı karakter yapıları vardır. Bu açıdan da incelediğimizde zaten karakter yapısı olarak da belki mesleği tercihlerinde de bunun rol aldığını düşünüyorum, sebep olduğunu düşünüyorum. Fedakarlık yapmaya müsait, diğergam der eskiler, kendinden önce başkalarını düşünen karakter yapısı, bu yapıya sahip olan arkadaşlar muhtemelen bu mesleği daha çok tercih ediyorlar. Çünkü uygulamaya baktığımızda biz sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler, özellikle hemşire kardeşlerimiz, bakınız bir sözümüz vardır, insan eti ağırdır diye. Zaman zaman işte insanız, hepimizin başına gelebiliyor, komşumuzun olabilir, yakınlarının olabilir. Efendim uzun süre yatağa mahkum hastalarımızın bakımını misal. Gördüğümüzde hani bir insanın, çok yakınının, evladının, oğlunun, kızının bile bakmakta zorlandığı hastalara bizim hemşire kardeşlerimiz hiç öf bile demeden bakarlar. Ben başhekimlik yaptığım dönemde bazen gece 2'de 3'te hastaneyi ziyaret ettiğimde orada hemşire kardeşlerimizin, doktor kardeşlerimizin gecenin o saatinde hastaların altını aldığını, hastaların bakımlarını yaptığını, efendim tırnaklarını kestiğini, tıraşlarını yaptığını, yatak yarası açılmasın diye pozisyon verdiklerini çok seferler görmüşümdür. Normal şartlarda baktığınızda Hakkı Bey, yoğun bakım işte alanı biliyorsunuz, siz de görmüşsünüzdür. Hemşire ile veya doktorla hastanın arasındaki o münasebeti gören kimse yok. Hani başkaları görüyor da o yüzden bakım yapılıyor, evet, falan değil.
Değil tabii.
O sorumluluk duygusuyla o kadar yoğun bir şekilde bir insanın annesinin, babasının veya yeri geldiğinde evladının bile bakmakta zorlanacağı bakımları sağlık çalışanları o görev duygusu da sorumluluk duygusu da yapıyorlar. Bu mesleğimizin kutsallığını, güzelliğini gösteriyor. Çünkü bizim uğraş alanımız insan. İnsan nedir diye baktığımızda Dilek Hanım, insan işte evrenin merkezi, evrenin yaratılma sebebi, insan için her şey değil mi? Neticede bütün varlıklar efendim insanın hatırına yaratılmış. Dolayısıyla evrenin odağındaki bir varlığa siz hizmet ediyorsunuz. O ayrı bir keyiftir, ayrı bir güzelliktir. Bizim o meslek uygulamalarından aldığımız hazzı hiçbir şey vermez. Dolayısıyla her zor durumda, kriz anında bizim meslek çalışanlarımız, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız hemen insanların acılarını dindirmeye, yaralarını sarmaya koşarlar. Türkiye'de de bu anlamda son derece donanımlı, tecrübeli bir sağlık ekibimiz var. Bunu yurt dışına çıktığımızda daha iyi görüyoruz. Yani Türkiye'deki şu genel olarak baktığımızda Türkiye'mizin büyüklüğü hani içinde yaşarken çok belli olmuyor ama yurt dışına çıkıp yurt dışından Türkiye'ye baktığınızda daha net görüyorsunuz. Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin, sağlık çalışanlarının kalitesinin de iyi görülmesi için bazen dışarıdan bakmakta fayda var. Ben ne zaman yurt dışına çıktıysam özgüvenim artaraktan dönmüşümdür. Çünkü oradaki meslek uygulamalarını, yapılan tedavileri, yaklaşımları, hasta hekim yaklaşımlarını görüp kendimizinkiyle karşılaştırdığımızda çok iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. O noktada.
Bizde lokman hekimlik var değil mi? Kültürümüzde öyle bir şey olduğu için.
Çok doğru söylediniz. Bizim tabii belki şimdi doktor ama ben hekimliği daha çok seviyorum. Hekimlik kavramını daha çok seviyorum. Çünkü hekimlik kavramında aynı zamanda bir sanat da var. Hani bizim mesleğimiz bir meslek midir, meslek uygulaması mıdır, sanat uygulaması mıdır diye tartışırız. Meslek içerisindeki tartışmaların birisi de budur. Ben hep sanat olduğunu savunurum ve sanat olduğuna inanırım. Çünkü sanat nedir diye baktığımızda yapmakta olduğunuz şeye kendinizden bir şey katmak, her seferinde daha mükemmel yapmak ve monoton dışında, rutin dışında yapmak sanat boyutu. Şimdi hekimliğe baktığımızda bizim hiçbir hastamız rutin değil. Hiçbir hastamız diğerinin aynısı değil. Dolayısıyla her hastaya ayrı bir yaklaşım göstermemiz lazım. Bizim genel kurallarımızdan bir tanesi hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Çünkü aynı hastalık gibi görünür ama aynı ilaçlarla tedavi etmezsiniz. Bazı hasta hiç ilaç vermezsiniz. O şekilde ilaçsız tedavi edersiniz. Şimdi zaten dünyadaki Tıp uygulamalarına baktığımızda da artık individualized, bireyselleştirilmiş tıp uygulamaları ön plana çıkıyor. Biliyorsunuz genetik çalışmalar son derece hızlandı. Her bireyin genetik kodu haritası çıkartıldı. Ve belki 15-20 sene sonra her hastaya farklı bir yaklaşım göstereceğiz. Her hastayı ayrı bir şekilde değerlendireceğiz. O gen haritasına göre bakacağız. Ama kesinlikle mesleğimiz sanat olarak kabul ediyorum. Sanat olduğu için de insan bir sanatkar düşünün. Her seferinde bir mesela tablo yaparken orada farklı bir ton kattığında, farklı bir fırça darbesi vurduğunda o ona bir özellik katar. Mesleğimizde de her insana ayrı bir yaklaşımla. Çünkü her insan özel. Bakın hiçbir insanın parmak izi aynı değil.
Aynı değil. Genetiği de aynı değil.
Müthiş bir şey. Yani hiçbir insanın kafasının içerisindeki düşüncelerin oluş şekli aynı değil. Her insan ayrı bir birey ve her insan ayrı bir birey olaraktan muhatap alınmayı hak ediyor. Çünkü insan kutsal. Bu kutsallığı gördüğünüzde, ona göre yaptığınızda zaten Hakkı Bey, hekimlik uygulamalarına çok büyük keyif alırsınız. Yani insan, şimdi herkes, değerli dinleyicilerimiz de bir düşünelim. Kim kendisini efendim milyonlarca kişi içerisinde sıradan bir kişi olarak kabul eder? Hiç kimse kabul etmez. Hiç kimse dünyadaki 7 milyar insanın içerisinde sıradan bir kişi olduğunu kabul etmez. Yani herkes özeldir bu anlamda. Biz de o özelliği muhatap olduğumuz, muayene ettiğimiz, tedavi ettiğimiz hastaya hissettirdiğimizde hasta ile hekim arasında çok güzel bir iletişim oluyor, bağ oluyor ve bir bağlılık oluşuyor. Biz de mesleğimizi bu şekilde yapmaktan çok büyük keyif alıyoruz doğrusu.
Tabii işin inceliği şurada da var. Bir ressam belki tuvalin üzerinde istediği değişikliği yapabilir. Bir müzik insanı enstrümanı üzerinde çeşitli çalışmalar yapabilir.
Notalar üzerinde.
Ama bir doktor, bir hekim için hastasının insanın üzerinde böyle bir değişikliği yapma şansı yok. Çok ince bir çalışma ve hiçbir hata kabul etmeyen bir çalışma. O yüzden de çok önemli bir meslek görev.
Çok güzel. Hastalarımızla olan bağ şöyle düşünelim. Çok özel bir bağ. Bir anne baba ile evladının arasındaki iletişimi, bağın bir alternatifi var mıdır? Yoktur. Yani dünyadaki bütün ilişki çeşitleri, hiyerarşiler, hiçbiri bir anne ile baba ile evladı arasındaki bağın yerini tutmuyor. Çok özeldir bu. Varoluşsal sebeplerdir bunlar. İkincisi, hoca ile öğretmen ile öğrencisi arasındaki bağ da çok özeldir. Çünkü öğretmen de hoca da beynini eğitir. Üçüncüsü de hekim ile hasta arasındaki bağ çok özeldir. Bakın, insan en yakınına ifade edemeyeceği rahatsızlıkların hekimine anlatır. En yakınla paylaşamayacağı mahremini hekimiyle paylaşır. Bu çok özel bir ilişkidir, iletişimdir. O anlamda benim hekimlik uygulamalarımdan 15 sene önce tedavi ettiğim, ameliyat yaptığım hastalarımla hala iletişim devam eder. Hepsine telefonum vardır, bir sıkıntıları olduğunda ararlar. O ilişkinin, o iletişimin güzelliğini ben hekim olarak fark ettiğim gibi hastam da onu fark eder. O yüzden ciddi güzel bir bağ oluşur. Şimdi bir örnek vereyim size Dilek Hanım. Hekimlik yaptığım zamanlarda mesela efendim ben kulak burun boğaz uzmanıyım. Biyonik kulak dediğimiz veya koklear implant dediğimiz hiç duymayan insanlarda, çoğunlukla çocuklarda yaptığımız bir ameliyat var. Biyonik kulak. Normalde eskiden duymayan ve konuşmayan insan olarak özürlü sınıfında, toplumda yer alacakken bu ameliyatı yaptığınızda uygun hastalarda normal duyan ve normal konuşan bir birey haline geliyor. Şimdi böyle çocuklarım efendim 2 yaşında mesela ameliyat yapmışız. 7-8 sene sonra ilkokul 2'ye 3'e elinde karnesiyle geliyor Dilek Hanım. Normal okula gidiyor, normal sınıfta. Duyuyor ve konuşuyor. Ve sınıfı geçti ve başarılıyım diyor ve sizin boynunuza sarılıyor. Hani bu haz başka hiçbir iletişimde, başka hiçbir platformda alınmayacak.
Bütün yorgunluklarınızı da alıp götürüyordur herhalde o kadar yoğun bir çalışmanın
üzerinde. Elbette. Şöyle söyleyeyim. Tabii hani hekimliğin mantığı budur. Bütün hekim arkadaşlarımız, çalışanlarımız bu haz zemininde çalışırlar ve şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Efendim bizim işte doğal olarak kendi mesleki yaşantımıza, özel hayatımız var, kendi ailemiz var. Ama bütün efendim aldığımız hazlardan, bütün yaşadığımız güzel anlardan daha güzeli bir hastamızın efendim hayatının kurtulduğu, bir hastamızın sıkıntısının giderildiği, bir hastamızın az önce verdiğim örnekte olduğu gibi bir özrünün giderildiği, iyileştiği andaki duyduğumuz hazdır.
Evet.
Bütün hayatımızdaki çok güzel bir duygudur. O nedenle bu fedakarlık içerisinde çalışan tüm hekim arkadaşlarımızın bir kez daha 14 Mart Tıp Bayramlarını buradan kutlayalım, değil mi?
Evet, kutlamışım.
Evet, biz de kutluyoruz. Tabii bu noktada efendim kimi zaman olumsuz bazı olaylarda meydana gelebiliyor. İşte hastanelerde hekimlere yönelik bazı şiddet olaylarına şahit olabiliyoruz. Nitekim Güneydoğu'da biraz önce siz de dile getirdiniz. Örneğin Cizre'de ambulansla yaralılar almaya giden hekimlere, sağlık görevlilerine saldırılar düzenleniyor. Aynı bir şekilde çeşitli suçlamalara maalesef çeşitli suçlamalara maruz kalabiliyorlar. Bu olayları nasıl yorumlamak gerekiyor?
Sağlıkta şiddet tabii bizim maalesef gündemimizde olan bir konu. Çok sayıda üzücü hadiseyle karşılaşıyoruz. Az önce ifade ettiğim psikolojiyle, fedakarlık kültürüyle hastalarına yaklaşan, hizmet eden doktorların, sağlık çalışanlarının bu tür durumlara maruz kalması tabii çok üzücü bir şey. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama maalesef işte yine medyada efendim izliyoruz bazen. Annesine babasına zarar veren insanlar da var. Hani bu netice itibariyle eğitim meselesi, saygı duyma meselesi. Burada bu fedakarlık saygıyı hak ediyor. Bu tür yaklaşımları tabii caydırıcı önlemler getiriliyor. Sayın Başbakanımızın cumartesi günü yaptığı açıklamalarda bu tür hekime şiddet uygulamalarını, olgularını cezalandıracak caydırıcı tedbirler alınıyor. Neticede hekim, bakın bizim geçmişimizde bize öğretilen çok önemli şeylerden bir tanesi de ilme hürmettir, bilgiye hürmettir. Bir hekim nereden bakarsanız en az 6 sene efendim lisans eğitimi, 4 sene uzmanlık eğitimi, 10-11 yıllık eğitimden geçiyor. Eskiden hatırlayın yolda büyüklerimiz bir gazete kağıdı, yazılı bir kağıt görseler kaldırırlardı. Ayak altında çiğnemesi müsaade etmezlerdi. Bunun sebebi ilme, yazıya hürmettir. Nereden bakarsanız hekim dediğinizde en azından ilim sahibi bir kişi olarak burada saygıyı hak ediyor. Yani olumsuz örneklerden ziyade olumlu örnekleri konuşmak lazım. Bu tür olumsuz davranış sergileyen insanları da tabii ki cezalandırmak gerekiyor.
Evet, bu noktada tabii olumluları konuşalım derken Türkiye'nin sağlıkta geldiği boyutu da değerlendirmemiz gerekiyor. Geçmişte ambulansların ulaşamadığı, hastaların yollarda can verdiği süreçleri de yaşadık. Bugün okyanus ötesinden hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirildiği bir süreci de görüyoruz bir taraftan. Bu noktada siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin geldiği noktayı?
Müthiş. Ben çocukluğum bir kısmı yurt dışında geçti. 10 yaşlarındayım. Gözümün önünden gitmeyen bir sahne var Dilek Hanım. Bir trafik kazası olmuştu. Bahsettiğim işte 80'li yıllar. Ambulans, helikopter ambulans yolun ortasına indi. Gayet güzel bir şekilde hastayı sedyeye koydular ve naklini sağladılar. 80'li yıllarda ben 10 yaşında bir çocuk olarak çok derin bir üzüntü hissettim o anda. Benim ülkemde bunlar niye yok diye. O zamanki 80'li yıllardaki efendim bizim ambulanslarımızı hatırlayınız. Yaşı müsait olanlar hatırlasınlar. Efendim station arabalarda arkasına sadece bir sedye sığacak ve içinde hiçbir donanım olmayan tek tük ambulanslarımız vardı. Hatta 2000 yılların başında bile bizim donanımlı ambulansımız yoktu. Ama şimdi bakın helikopter ambulanslar, uçak ambulanslarla Türkiye içinde değil yurt dışındaki vatandaşlarımız da bir ihtiyaç olduğunda en hızlı şekliyle en iyi hastaneye naklediyorlar, naklediliyor. Efendim kışın çetin geçtiği yerlerde paletli ambulanslar, tam donanımlı ambulanslar bunlar Türkiye'nin sağlıkta nereden nereye geldiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Yine bir örnek anlatayım. Hekimlik yaptığım süreçte Bitlis'te hastane kapısında bir anne hastanenin kapısında acil yetişmeden çocuğunu doğuruyor. Çocuk doğumsal anomalili bir çocuk. Burun delikleri doğuştan kapalı. Normal şartlarda çocuk burundan nefes alması gerekir. Burun delikleri kapalı olduğunda nefes alma imkanı yok ve hayatını sürdürme imkanı yok. Hemen arkadaşlar çok uygun bir şekilde müdahale etmişler. Çocuğu entübe etmişler. Yani solunum cihazına bağlamışlar. Ve Bitlis'ten helikopter ambulansla Ankara'ya sevk ettiler. Ve bu hastanın, bu çocuğun hiçbir sağlık güvencesi yok. Anne babanın resmi nikahı yok. Babanın işi yok. Gelirleri yok ama devlet babaları var. Bakın ne kadar güzel bir şey. Helikopter ambulansla bu çocuğu gönderdiler. Ben ameliyat yaptım. Lazer tekniğiyle burun deliklerini açtım. Çocuk yaşıyor. Normal şartlarda hani biz eski Türkiye diyoruz daha iyi anlaşılabilmesi için bu çocuğun hani yaşaması mümkün değil. Ve bakın bu Türkiye'nin doğu bölgesinde yer alıyor. Hani birileri şimdi efendim bir takım özellikler vesaire istiyorlar. Kardeşim devlet Bitlis'te de, Diyarbakır'da da, Şırnak'ta da, Cizre'de de, Yüksekova'daki insanlar ihtiyacı olduğu zaman helikopter ambulansını, uçak ambulansını gönderiyor. Bakın batıdaki hastaneler kadar güzel hastaneler doğuda var. Ben geçenlerde sağlık yatırımlarını çıkarttım. Diyarbakır'ın sağlık yatırımları Bursa kadar. Şimdi ülkenin her tarafına eşit yatırım götüren, eşit sağlık çalışanı gönderen, teknolojiyi eşit transfer eden, herkese eşit ve birinci sınıf vatandaş olarak davranan bir devlet var.
Ki son açılan Van'daki hastane Türkiye'nin ilk akıllı hastanesi olarak da kayıtlara geçti.
Hakikaten çok cumartesi önemli. Günü Van'da hastanemizi açtı Sayın Başbakanımız. Yani bunu sevinerek şunu gördüm. Tabii Van, Silopi, Diyarbakır ziyaretlerinde de vatandaşlarımız bunu görüyorlar. Devletin bu merhametli, herkesi eşit birinci sınıf vatandaş olarak yaklaşan siyasetini, politikasını görüyorlar. Ve bunun sonucu nedir biliyor musunuz Hakkı Bey? Bunun sonucu şudur. Bakın bu siyasi parti efendim işte teröristlere terörist diyemeyen siyasi parti vatandaşlara, doğudaki insanlarımıza efendim ayaklanma çağrısında bulundu sayısız defa. Kaç kişi katıldı? 100 kişi katıldı. İşte milletimizin bu şekilde kucaklayıcı, devletimizin, ülkemizin her yerindeki insanlara kucaklayıcı, şefkatli yaklaşımı bizim bu süreçte doğudaki de batıdaki insanlarımızın tamamının gönlünü kazanmamıza, tamamının devlete güven duymalarına sebep oldu. Şu anda bizim gittiğimiz zaman gördüğümüz şey şudur, bizi bırakmayın diyorlar. Van'daki de, Silopi'deki, Cizre'deki vatandaşlarımız bizi bırakmayın diyorlar ve şu anda elhamdülillah çok şükür kamunun otoritesini, devletin gücünü her yerde hissettiriyoruz. Bakın resimleri gözünüzün önüne gelsin. Bizim kahraman Mehmetçiklerimiz sırtına Kürt amcayı, Kürt teyzeyi alıp o yangın yerinden çıkarttı. Zırhlı ambulansımızla işte geçenlerde o bölgede yine resmini gözünüzün önüne getirin. 400 bir doğum oldu. Evet. Gebe anneyi yani kurtardı ve 400 bebek dünyaya geldi. Şimdi bu devletin milletine gösterdiği şefkati, sevgiyi gösteriyor. Dolayısıyla bu süreçten biz güçlenerek çıkıyoruz. Bu süreçten doğusuyla, batısıyla kaynaşmış, kenetlenmiş, sarılan bir Türkiye olarak çıkıyor. Bu tür saldırılarda bu tabloyu görmelerinden, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinden duyduğu korkudan dolayı yapılıyor. Ama nafile biz doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hep beraber el ele, kardeş bir şekilde dünyada barışın, kardeşin, demokrasinin güçlendiği bir ülke olacağız. Türkiye şu anda bu modeliyle, bakın, Orta Doğu'nun da umudu, Kuzey Afrika'nın da umudu, dünyanın da umudu. Çünkü şu anda Hakkı Bey, Türkiye dünyanın vicdanı oldu.
Evet.
Şimdi Avrupa'ya gittiğimizde efendim mültecilerin bir kısmı, biliyorsunuz, işte yüzlü rakamlarda mülteciler Avrupa'daki bazı ülkelere gittiklerinde oradaki yönetimler neredeyse panik atak geçiriyorlar. Biz bu insanlara nasıl efendim bakacağız, nasıl barındıracağız diye. Türkiye'de var mı böyle bir şey? Türkiye'de netice itibariyle bu insanlar, bakın, şu anda bize zor geliyor, bir takım yükümlülükler var ama bu bizim Türkiye'de gücümüz olacak. Gelecekte biz bundan avantajlı çıkacağız. Çünkü Orta Doğu yangını eninde sonunda sönecek. Ama bu yangın sürecinde dünyaya vicdanını göstermiş, insanlık dersi vermiş olan bir Türkiye olaraktan yükseleceğiz inşallah. Bunlar bizi güçlendiriyor.
Evet, bu müthiş bir sınavdı tabii. Efendim, siz aynı zamanda Başbakanlık Sağlık Koordinatörsünüz. Zor da bir göreviniz var. Çünkü Sayın Başbakan'ın temposunu hepimiz biliyoruz, takip ediyoruz. Zor olmuyor mu? Nasıl Sayın Başbakan sağlığına özen gösterebiliyor? Siz baktığınızda ne görüyorsunuz Sayın Başbakan?
Sayın Başbakanımızın tabii takip ettiğiniz gibi yoğun, müthiş bir temposu var. Yurt dışı seyahatlerde geçmiş zamanlardakini karşılaştıralım yine. Bizim 7 sene boyunca yurt dışına toplam 7 seyahat yapmış Cumhurbaşkanlarımız da oldu. Ama şimdi neredeyse bir ayda 7 ülke gezen yöneticilerimiz var. Ve o ülkelerde ben geçen İran'daki programına baktım. Bir günde 10 tane program. Yani bu işte oradaki ticaret yapan bizim vatandaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, oranın diplomatik temsilcileri, pek çok kesimde çok kritik toplantılar yapıp bir günde böyle 8-10 sayısında yüksek nitelikli program yapıp aynı gün geri dönüp bir gün sonra başka bir ülkeye gittiğini. Fakat Sayın Başbakanımızın akademik yaşantısında da aynı performansla, aynı yüksek performansla çalıştığını bildiğim için tabii alışmış bu yüksek çalışma temposuna. Sayın Başbakanımızın sağlık koordinatörlüğünü yapmak bizim için çok kolay. Çünkü çok sağlıklı. Bize iş bırakmıyor Allah'a şükür. Normal şartlarda baktığınızda insanüstü bir performans, insanüstü bir tempo. Ama bu millete hizmet etmenin ayrı bir gıdası var, ayrı bir enerjisi var. Çünkü biz şuna inanıyoruz ki bu bize bir enerji yüklüyor. Sayın Başbakan'ı bir enerji yüklüyor. Vatandaşın, milletin göstermiş olduğu bu sevgiden bir enerji alıyor ve yorgunluk hissetmiyor Allah'a şükür. Şunu hemen ifade edelim. Tabii çok yoğun bir tempo. O yoğun tempoya rağmen işte günlük çalışma programı belli. Ama her gün asla sporunu mesela eksik etmiyor. Sporunu ihmal etmiyor. Dolayısıyla buradan şu mesajı da verelim mi Dilek Hanım? Sayın Başbakan dahi bu kadar yüksek performansla, tempoda çalışırken günlük egzersizini, sporunu ihmal etmiyor ise bizi dinleyen herkesin ve dinlemeyenlerin de spor yapmasını, her gün spor bir alışkanlık haline getirmesini
bir doktor olarak,
bir doktor olaraktan buradan tavsiye edelim ve Başbakan burada bahanesi yoksa hiç kimsenin de bahanesinin olmaması gerekir diye de düşünüyorum.
Evet, efendim, sesimiz dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz son olarak?
Çok kıymetli dinleyicilerimize tabii sevgilerimi buradan gönderiyorum. Sağlıklı olmalarını diliyorum. Ben de ailesi yurt dışında yaşamış, bir süre yurt dışında kalmış, oradan Türkiye'ye hasretle, özlemle bakmış bir insan olaraktan dışarıdan ülkemizin ne kadar çok özlendiğini, ne kadar çok sevildiğini, özlemin ne olduğunu biliyorum. Ama tabii dünya artık küçüldü. Dünyanın herhangi bir yerde, en uzak noktasından dahi uçakla aynı gün Türkiye'ye ulaşmak mümkün. Şu anda bizim çalışmalarımız, hükümetimizin çalışmaları Türkiye'nin içinde veya dışında olsun bütün milletimizin, bütün vatandaşlarımızın sağlığı ve esenliği için. O yüzden son yıllarda biliyorsun yurt dışı temsilcilerimizin sayısı 10 kat arttı. Evet. Artık temsilcimiz olmayan ülke neredeyse yok. Hem milletimiz, Türkiye'de yaşayan milletimiz, hem yurt dışında, Türkiye dışında yaşayan milletimiz hep beraber tek yürek, tek ses, birlikte bu ülke için çalışıyoruz. Onların orada geliştirmiş oldukları bilgi, tecrübe bu millete bir şekilde yansıyacaktır. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve sağlıklı bir hayat diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ
olun. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle tabii sizin tıp bayramınızı kutluyoruz. Bütün hekimlerimizin tıp bayramını kutluyoruz. Bu noktada özellikle Ankara'daki saldırının ardından yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Efendim, konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili, Başbakanlık Sağlık Koordinatörü ve AK Parti Tokat Milletvekili Profesör Doktor Celil Göçer'di. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bir kez daha.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkür ederiz.
Size de çok teşekkür ediyoruz. Efendim, önümüzdeki hafta saat 10.30'da sizleri tekrar meclis gündemi programına bekliyoruz. İyi günler diliyoruz.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Meclis gündemi.